Ayrım 40.
Viker, 1968, ilgili yayınlarda oldukça sık söz edilen bir tarama yapmıştır. Irk ilişkileri, iş doyumu ve kopya çekme davranışı alanlarında tutumlarla davranışlar arasındaki tutarlılığı sınayan araştırma ve çalışmaları gözden geçirmiştir. 31 ayrı araştırmayı özetledikten sonra Viker şu sonuca vardı. Tutumların açık davranışlarla tutarsız olmaları olasılığı, tutarlı olmaları olasılığından daha yüksektir. Fakat bu yargıda tutum davranış tutarlılığını küçümsemek ya da görmezlikten gelmek olarak eleştirilmektedir. Gerçekten pek çok sayıda çalışma Viker'in belirttiğinden daha yüksek düzeylerde bir tutarlılığa işaret etmektedir. Örneğin bir çalışmada geniş bir Tayvanlı evli kadınlar örneklemine daha fazla çocuk istiyor musunuz sorusu sorulmuştur. Buna izleyen 3 yılda evet diyenlerin %64'ü canlı doğum yaparken hayır diyenlerin yalnızca %19'u çocuk doğurmuştur. Diğer bir örnekte oy verme davranışıdır. Kelly ve Meyer 1974, 1952'den 1964'e kadarki başkanlık seçim kampanyaları sırasında yapılmış büyük boyutlardaki taramaları çözümlediler. Seçim öncesi kamuoyu araştırmalarında ortaya çıkan seçmenlerin partizan tutumları ile gerçek oy verme davranışları arasında oldukça yüksek bir tutarlılık vardı. Seçmenlerin %85'inin tutumları ile davranışları arasında tutarlılık gösterdikleri görüldü. Bu ölçümlerin seçim gününden önceki 2 aylık bir zaman dilimi içinde yayılmış olmasına karşın böyleydi. Dahası çoğu tutarsızlıklar tutumları her iki adaya ya da partiye ilişkin olarak güçsüz tercihlerden öteye geçmeyen kişilerde yani %84 görüldü. Bu tür çalışmalar en son dikkatli taramacıları şu sonuca ulaştırmaktadır. Taramamız çoğu tutum davranış çalışmalarının olumlu sonuç verdiğini göstermektedir. Hesaplanan ilişki katsayıları kişiye göre temelde yatan nedensel süreç ne olursa olsun önemli nedensel güçlerin varlığını göstermeye yetecek kadar büyüktür. Schumann ve Johnson, 1976. Fakat herkes bilir ki tutum ve davranışlar arasındaki tutarlılığın derecesi durumdan duruma oldukça büyük bir değişkenlik gösterir. Böylece son yıllardaki araştırma çabaları daha büyük ya da daha düşük tutarlılığa yol açan koşulları belirlemeye çalışmak biçiminde görülmektedir. Tutumun gücü ve açıklığı, parantez içinde belirginliği. Önemli bir koşullar takımının da tutumun kendisiyle ilgili olduğu açıktır. Bir tutum daha davranış ölçülemeden ya da gözlenemeden önce değişmeyecek kadar güçlü ve açık olması yanında davranışla özgür olarak ve doğrudan ilgili de olmalıdır. Tutarsızlıklar güçsüz ya da iki yönlü duygulardan kaynaklanabilir. Daha önce de değinildiği gibi Kelly ve Mirer 1974 çoğu tutum oy tutarsızlıklarının daha başından çatışan ya da güçsüz tutumsal tercihleri olan seçmenlerden kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. Ya da duygusal ve bilişsel ögeler çeliştiğinde davranış tutarlı olmayabilir. Norman 1975 hem bir psikoloji deneyi için gönüllü olma davranışını ve hem de kişinin gönüllü olmaya ilişkin tutumunu ele aldı. Deneklerin tutumlarının duygusal ve bilişsel ögelerinin tutarlı olduğu durumlarda tutum ve davranışlarında büyük ölçüde tutarlı olduklarını fakat duygusal ve bilişsel ögelerin çeliştiği durumlarda pek bir tutarlılığın olmadığını gördü. Tutum özellikle çarpıcı kılındığında davranışla tutarlılık olasılığı daha fazladır. Sinder ve Swan 1976 denekleri bir sözde jüri durumuna soktular ve onlara bir cinsiyet ayrımcılığı durumu verdiler. Bir koşulda yasal eylem parantez içinde affirmative action konusundaki tutumları durumu görüşmeden önce yasal eylem konusundaki düşüncelerini şöyle bir örgütlemeleri söylenerek çarpıcı hale getirildi. Diğerinde yani çarpıcı olmayan koşulda destekleyici eylemde bulunabileceğine ilişkin olarak deneklere bilgi verilmedi. Çarpıcı hale getirildiklerinde tutumlar jüri üyelerinin duruma ilişkin kararları ile büyük ölçüde tutarlı idi. Fakat yasal eylem konusundaki tutumlar çarpıcı kılınmadıkları zaman kararlarla çok yakından ilişkili değildirler. Tutum ölçümü özgür olduğu ölçüde davranışlar arasındaki ilişki artmak eğilimindedir. Örneğin Haberline ve Black, 1976. Sürücülerin çevreciliğe ilişkin tutumları ile dumansız, yani lead free, benzin alma davranışları arasındaki tutarlılığa baktılar. Dumansız benzinin çevre için iyi olduğu varsayılır. Bu nedenle çevrecilerin onu daha fazla kullanmaları beklenir. Özgürlük denencesini sınamak için yazarlar tutumlarla dumansız benzin arasındaki ilişkinin özgürlük derecesini değişimleyerek birçok tutum boyutu kullandılar. En az özgür düzeyde tutum boyutu genel anlamda çevrecilikle ilgiliydi. Genel olarak hava kirliliğine karşı tutumlar biraz daha yakından ilgiliydi ve dumansız benzine ilişkin tutumlarsa çok daha yakından ilgiliydi. Son olarak en özgür tutumlar sürücünün dumansız benzin almaya ilişkin olarak hissettiği zorunluluğun derecesi ile ilgiliydi. En genel tutumlarla aç parantez çevreciliğe ilişkin olarak kapa parantez gerçekten dumansız benzin alma arasında çok cılız bir ilişki vardı. Fakat en özgür düzeyde ilişki tutumla, yani dumansız benzin almaya ilişkin kişisel zorunluluk derecesi ile gerçek benzin alma davranışı arasında büyük ölçüde tutarlılık vardı. Aç parantez, %59'luk bir ilişki. Davranışlarla özgür olarak ilişkili tutumlar kullanmanın önemini vurgulamak için yine çevrecilik üzerinde Wegel, Vernon ve Tognacci 1974 tarafından yapılan benzer bir çalışmadan söz edebiliriz. Burada söz konusu davranışlar Sierra Kulübü, parantez içinde bir çevrecilik kuruluşu, adına değişik eylemlerde bulunmaya isteklilikle ilgiliydi. Bu yazarlarda çevreciliğe ilişkin çok genel tutumlarla eylemci davranış arasında belirgin bir tutarlılık bulamadılar. Aç parantez, gerçekten ilişki katsayısı anlamlı bile değildi. Kapa parantez. Fakat Sierra Kulübü'ne karşı özgür tutumlarla davranış arasında yüksek bir tutarlılık vardı. Parantez içinde %68'lik bir ilişki. Weinstein 1972 çeyrek sömestr sistemine karşı bir protesto amacıyla açılan bir imza kampanyasına imza atma ile hangi tutumların ilgili olduğuna ilişkin olarak büyük ölçüde aynı sonuca ulaştı. Genel tutumlar ilişkili değildi ama özgür tutumlar ilişkiliydi. Benzer biçimde eğer seçilen davranış ölçülen tutumla doğrudan ilgili değilse güçlü bir ilişki beklenmemelidir. Örneğin birçok çalışmada deneklere Tanrı'ya inanıp inanmadıkları ya da kendilerini dindar birisi olarak görüp görmedikleri sorulduktan sonra kiliseye gidip gitmediklerine bakıldı. Yukarıdaki iki soruya yanıtlarla kiliseye düzenli olarak gitme ya da gitmeme arasında yalnızca zayıf bir ilişki vardı. Fakat düzenli olarak kiliseye gitme, Tanrı'ya inanma ya da dindar olma ile doğrudan ilgili değildir. Tanrı'ya inanan ve hatta kendini dindar olarak gören birçok insan kiliseye gitmenin kendileri için bir anlam taşımadığına inanır. Başkaları Tanrı'ya inanmazlar ve kendilerini dindar kişiler olarak da görmezler. Fakat bu özel inançlarla hiçbir ilgisi bulunmayan değişik nedenlerle kiliseye giderler. Bu onların haftalık piknikleri ya da eğlenme biçimleri olabilir. Bu nedenle yukarıdaki iki soruya verilen yanıtlarla kiliseye devam arasında doğrudan bir ilişkinin bulunmaması şaşırtıcı değildir. Öte yandan eğer deneklere kiliseye devam etmenin iyi bir fikir olup olmadığı sorulmuş olsaydı, yanıtlarla gerçek kiliseye devam davranışı arasındaki ilişki büyük bir olasılıkla çok daha güçlü olacaktı. Son olarak oldukça açık ama yaşamsal bir noktada tutumların ölçüldüğü zamanla davranışın gözlendiği zaman arasında geçen süredir. Bu ikisi, yani tutum ölçümü ile davranış gözlemi arasında geçen sürede tutum değişmiş olabilir. Liseli bir kızın bir gence karşı ilgisi birinci sınıftayken ölçülmüşse onun bu ilgisiyle son sınıfta gene o gençle çıkma davranışı sırasında yüksek bir ilişki beklenmemelidir. Dolayısıyla yaklaşık olarak aynı zamanda ölçülmeleri durumunda tutumlarla davranışlar arasındaki tutarlılık en yüksek düzeyde olmalıdır. Kelly ve Mirer 1974, oyları kestirmedeki hataların seçim öncesi görüşmeler seçim gününe yaklaştıkça oldukça belirgin bir biçimde azaldığını ortaya koydular. Ortamsal baskılar. Kişi açık davranışta bulunduğu her zaman hem tutumları ve hem de içinde bulunduğu ortam tarafından etkilenebilir. Daha sonraki bir bölümde bir kişinin açık davranışlarını belirlemede ortamsal baskıların ne kadar güçlü oldukları üzerinde duracağız. Şimdilik herkesin bildiği bir gözlemi anımsatmakla yetiniyoruz. Ortamsal baskılar, çok güçlü olduklarında tutumlar, genellikle bu baskıların göreli olarak güçsüz oldukları durumlardaki kadar davranışların güçlü bir belirleyicisi olamazlar. Bir örnek, yukarıda sözü edilen bir cinsiyet ayrımı durumunda sözde jüri kararları ile ilgili Schneider ve Swan 1976 çalışmasından gösterilebilir. Bu çalışmada deneklerin yarısının konuyu cinsiyet ayrımı konusundaki tutumları kendilerininkinden farklı olan diğer bir denekle tartışmaları beklenmekteydi. Öteki yarısının ise konuyu tutumları belli olmayan birisiyle tartışmaları beklenmekteydi. Varsayımsal olarak farklı tutum ve görüşlerle karşılaşmayı beklemek güçlü bir ortamsal baskıdır. Ve gerçekten farklı görüşlerle karşılaşmayı beklemenin deneyin kendi tutumları ile kendi kararı yani yargısı arasındaki tutarlılığı belirgin bir biçimde azalttığı görüldü. Bu durumu başlangıçta değindiğimiz LaPierre çalışmasında da görmek olasıdır. Kalmak için oda isteyen iyi giyimli, saygın görünümlü insanları reddetmek, etnik gruplara karşı önyargılı duygularına karşın bir otelci için güçtür. Herkesi kabul etmeyi gerekli kılan bir yasanın bulunduğu durumlarda ortamsal baskılar daha da açıktır. Böyle koşullar altında en önyargılı kişi bile lokanta, otel ya da motelini kapatmak istemediği sürece doğululara, zencilere ya da başka herkese hizmet vermek zorundadır. Yöntemsel iyileştirmeler. Tutumlarla davranışlar arasında tutarlılık bulmadaki başarısızlığın nedeni bazen yöntemsel aksaklıklardır. Tutumlar doğru ya da güvenilir olarak ölçülememiş olabilir. Eğer denekler doğru yanıtlar vermiyorlarsa, soruyu zeki bir biçimde yanıtlamıyorlarsa, soruları anlamıyorlarsa ya da soru yanıtlamayı güçleştirecek kadar bulanıksa, tutum ölçeği ölçmek için geliştirdiği tutumu ölçmüyor demektir ve ilgili bir davranışla ilişki yokluğu doğaldır. Son yıllardaki tutum davranış çalışmalarında bu ikisi arasındaki tutarlılıkta artışlarla sonuçlanan yöntemsel iyileştirmeler yapılmıştır. Örneğin temel bir ölçme ilkesine göre bireyin bir tek yanıtını ya da tepkisini kullanarak elde ettiğimiz sonuç ya da ölçüm bir dizi farklı tepkiyi ya da maddeyi kullanarak elde ettiğimizden daha az güvenilirdir. LaPierre örneğinde yalnızca bir davranışsal tepki yani hizmet verme ya da vermeme kullanılmıştır ve yalnızca bir tek tutumsal yanıt ya da tepki yani mektuba olumlu ya da olumsuz yanıt verme alınmıştır. Daha sonraki çalışmalarda bu süreç gözlenen farklı davranış ve tutum ölçmede kullanılan farklı madde sayısı artırılarak geliştirilmiştir. Bu durum tutum davranış tutarlılığını çok büyük ölçüde artırmıştır. Örneğin Wigel ve Neiman genelleştirilmiş bir çevresel ilgi ölçeği ile imza kampanyalarına imza atmak, kullanılmış eşyanın yeniden kullanılmasına katkıda bulunmak, sokakların temizliğine yardımcı olmak ve benzerlerini içeren 14 farklı davranış arasındaki ilişkiye baktılar. Bu davranışlar bireysel olarak alındığında ortalama ilişki katsayısı %29'du. Hepsi birleşik bir davranış ölçeğinde toplandıklarında ise çevresel davranış ölçeği ile çevresel tutum ölçeği arasındaki toplam ilişki katsayısı %62 idi. Özet. İnancımıza göre çok sayıda kanıt tutumların davranışları etkilediği görüşünü desteklemektedir. Tutumların her zaman onlarla tutarlı davranma yönünde baskı yaptıklarını söylemek doğru görünmektedir. Ancak dış baskı ve ilişkisiz nedenler insanların tutumlarıyla tutarsız bir biçimde davranmalarına yol açabilir. Herhangi bir tutum ya da tutumda bir değişiklik kendisiyle tutarlı bir davranışa yol açmak eğilimindedir. Fakat bu tutarlılık durumdaki başka etmenler yüzünden genellikle görünmez. Sonuç. Koşullanma, pekiştirme, erekler, çatışma ve bilişsel tutarlılık adını verdiğimiz yaklaşımlar tutumlar alanındaki hemen tüm çalışmaların temelini oluştururlar. Araştırmaların çok büyük bir çoğunluğu için genel çerçeveyi oluştururlar ve sonuçları açıklamada kullanılan temel ilkeler olarak işlev görürler. Zaman zaman yaklaşımlar arasında özellikle tutarlılık ve erekler, yani incentives yaklaşımları arasında çelişkilerin olduğunu belirtmek gerekir. Araştırmacılar bu çerçevelerden biri içinde çalışmak, diğeri içinde yapılan araştırma sonuçlarına karşı kuşkucu olmak eğilimi gösterirler. Ara sıra görülen bu sürtüşmelere karşın yaklaşımların karşılıklı olarak birbirlerini dışlamadıkları, tersine birbirlerini tamamlayıcı oldukları görülmektedir. İzleyen 3 bölümde bazı alanlarda bir yaklaşımın daha kullanışlı olduğunu, diğer bazılarında ve bazı deneysel sonuçlarda ise açıklamaların yalnızca kuramsal yaklaşımların bir bileşimine başvurularak yapılabileceğini göreceğiz. O bölümler boyunca tutumların oluşum ve değişmeleri hakkında bilinenleri açıklamak ve birbirleriyle uyuşturmak için kuramsal yaklaşımlardan birine ya da daha fazlasına göndermeler yapacağız. Özet 1. Bugün tutumlar genellikle bir bilişsel, yani düşünceye ilişkin, bir duyusal ve bir de davranışsal ögeden oluşan yapılar olarak düşünülmektedir. 2. Olgular ya da bilgiler duygusal ögelerin bulunmaması bakımından tutumlardan farklıdırlar. 3. Çoğu insanın çoğu şey hakkında çok karmaşık, büyük ölçüde yapılanmış ya da ayrıntılı tutumları yoktur. Tersine kişilik izlenimleri gibi yalın ve daha çok duygusal, yani değerlendirmeye ilişkin boyut çerçevesinde örgütlenmiş tutumlara sahiptirler. 4. Koşullama ve pekiştirme yaklaşımı tutum oluşum ve değişimini temelde bir öğrenme süreci olarak görmektedir. Tutumlar çağrışım, pekiştirme ve taklit yolu ile öğrenilirler. 5. İşlevselci yaklaşım tutumları kişi için sağladıkları yarar açısında ele almaktadır. 6. Tümü kişiyi değişik tutumları, belirli bir nesneye ilişkin duyguları ve bilişleri ve tutumları ile davranışları arasında tutarlılığı korumaya çalışan bir varlık olarak ele alan birçok tutarlılık kuramı vardır. 7. Genellikle bir kişinin davranışlarının tutumlarına bakılarak kestirilebileceği varsayılır. Fakat küçümsenmeyecek sayıda bir araştırma bu ikisi arasındaki tutarlılığa kuşku ile bakmaktadır. Öyle görülüyor ki günümüzde davranış yalnızca belli koşullar altında tutumlarla tutarlıdır. Güçlü, açık, belirgin ve özgür tutumlar çatışan ortamsal baskıların bulunmadığı durumlarda davranışla tutarlı olacaktır. 9. Bölüm Tutum Değişikliği. Carl Holland ve Irving Janis 1959'da çok yararlı bir tutum değişikliği kuramı önerdiler. Şekil 9.1'de büyük ölçüde onlarınkine dayalı ama yalınlaştırılmış ve bu alandaki daha yeni çalışma sonuçlarına uydurularak biraz değiştirilmiş bir modeli göstermektedir. Kuram, Holland'ın gözlenebilir etkileyici iletişim uyaranları adını verdiği uyaranlarla işe başlar. Belirli bir soruna ya da konuya ilişkin olarak belirli bir tutumu olan ve başkalarını bu tutuma inandırmaya çalışan bir iletişimci ya da kaynağın bulunması zorunludur. Amacını gerçekleştirebilmek, yani savunduğu tutumun doğru olduğuna insanları inandırabilmek ve tutumlarını kendisininki doğrultusunda değiştirmelerini sağlayabilmek için kaynak bir iletişim, yani mesaj hazırlar. Bu iletişim belirli bir ortamda sunulur. Bu üçü, aç parantez, kaynak, iletişim ve ortam, kapa parantez, tutum değiştirme girişimini oluştururlar. Şekil 9.1. Her aşamada önemli olan etmenleri gösteren tutum değişikliği modeli. Gerçekleşen tutum değişikliği miktarı, süreç içinde her noktadaki değişkenler tarafından belirlenir. Kaynak, iletişim, hedef ve ortam kelimeleri birbirleriyle ilişkili. Kaynağın altında inanılırlık ve niyetler. İletişimin altında görüş farkı ve tek yönlü iletişim. Hedefin altında bağlanma ve kişilik. Ortamın altında dışsal pekiştirme ve dikkat dağılmaları. Hedef daire içinde. Sık rastlanan bir tutum değişikliği durumunda bireyler kendilerininkinden farklı bir konumu ya da görüşü savunan bir iletişimle karşı karşıya getirilirler. Marihuana'ya karşı olumsuz tutumları olabilir ve birisi onları marihuana'nın gerçekte çok iyi bir şey olduğuna inandırmak isteyebilir. Cumhuriyetçi bir adayın seçim konuşmasını dinleyen demokratlar bulunabilir, sigara içme ve kanser üzerine Sağlık Yüksek Kurulu'nun raporunu okuyan tiryakiler olabilir. Bu koşullar altında bireyin tutumu ile iletişimde sunulan tutum arasındaki fark, bilişsel çelişki ve dolayısıyla gerilim yaratır. Bu gerilime çelişki, uygunsuzluk, dengesizlik ya da yalnızca tutarsızlık adları verilmektedir. Hangi yaklaşımı benimsersek benimseyelim, birey üzerinde tutarsızlığı giderme doğrultusunda bir baskının bulunduğu konusunda genel bir anlaşma vardır. Çoğu araştırmanın odak noktası tutum değişikliğini artırma yolları olmuştur. Eğer bireyler tutumlarını iletişimin savunduğu yönde değiştirirlerse iki tutum arasındaki fark azalır. Bu fark gerilim kaynağı olduğu için farkı azaltma gerilimi de azaltacaktır. Fakat bu yalnızca bir olasılıktır. Böyle bir durumda tutum değişikliği miktarını etkileyen etmenlere ilişkin tartışmamız boyunca birçok gerilim azaltma yolunun insanlara açık olduğunu unutmamak gerekir. Olası çözüm yolları adı verilen bu yöntemler üzerindeki vurgu, Karl Havland'ın tutum değişikliği modeli ve bilişsel tutarlılık yaklaşımlarının önemli katkılarından biridir. Buna göre kaynağın bakış açısından temel bir sorun, hedef durumdaki bireylerin çözüm yolu olarak tutum değişikliğini seçmeleri olasılığını en üst düzeye çıkarırken, diğer olası çözüm yollarını seçmeleri olasılığını ortadan kaldırmak ya da en aza indirgemektir. Bu nedenle herhangi bir tutum değişikliği durumunda kritik etmen alternatif çözüm seçeneklerinin bulunup bulunmadığı ve eğer bulunuyorsa ne ölçüde kullanıldıklarıdır. Tutum değişikliğini ayrıntılarıyla tartışmaya girmeden önce bireyin kullanabileceği en önemli alternatif çözüm yollarını kısaca betimlemek yararlı olacaktır.